Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den Seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, Sayın Osman Kayar'la birlikteyiz. Merhaba hocam.
Merhabalar Sümeyra Hanım.
Bedevi ile karısının hikayesine bu hafta da devam ediyoruz değerli hocam. Tanrı'ya muhtaç ve susamış kişiyle Tanrı'ya ait bir şeye sahip olmayan ve ondan başkasını dileyen kişi arasındaki fark. O kişi yoksulun resmidir. Canı yoktur. Ekmek yemez. Köpek resmine kemik atma. O Tanrı fakiri değil, lokma fakiridir. Ölü resmin önüne yemek tabağını koyma. Ekmek yoksulu karada balıktır. Şekli balık şeklidir ama denizden ürküp kaçar. O evde beslenen kuştur. Simurg değil, yiyip içer, gıdası haktan değildir. Yemek içmek için Tanrı aşığı gibi davranır. Canı güzelliğe aşık değildir. Allah'a aşık olduğunu vehmetse bile sevdiği zatı değildir, esmanın vehmidir. Vehim, vasıflardan, hadlerden doğar. Haksa doğmamıştır, doğurmamıştır. Kendi tasvir ettiği Tanrı'ya aşık olan, nimet ve ihsan sahibinin aşıklarından nasıl olacak? Bir vehmin peşinden koşan gerçekten aşıksa nihayet hakikate yönelir. Bu sözü iyice açmak lazım. Fakat köhne anlayışlılardan çekiniyorum. Kısır görüşlü köhne anlayışlılar fikre yüz türlü kötü hayal getirir. Herkesin doğru işitme kudreti yoktur. Her kuş inciri bütün olarak yutamaz. Hele ölmüş çürümüş hayallere dalmış kör bir kuş olursa. Balık resmine ister deniz olmuş, ister toprak. Kara yüzüğe ha sabun, ha kara boya. Kağıda gamlı bir adam resmi yaparsan, o resmin ne gamlı alışverişi vardır, ne neşeyle. Resim görünüşte gamlıdır ama kendisi gamsızdır. Gülen resmin de neşeyle ilgisi yoktur. Gönüldeki dünya gamı ve neşesi, hakiki neşe ve gama nispetle resimden ibarettir. Resmin gamlı bir surette oluşu, o resmin sayesinde hakiki gamı anlaman içindir. Hamamlardaki resimler elbise gibidir. Cansız, hareketsiz durup durmaktadır. Sen ancak dışarıdan elbiseleri görürsün. Elbiseni çıkar, soyun da içeriye gir arkadaş.
Evet Sümeyra, şimdi Mevlana Hazretleri bu bölümde geçen hafta üzerinde durmak üzere kaldığımız yerden başlayalım isterseniz. Şimdi diyor ki Mevlana Hazretleri Allah'a aşık olduğunu vehmetse bile sevdiği zatı değildir. Esmanın vehmidir. Yani Allah'ın biliyorsunuz İslam inançlarının inancı da bir Allah'ın zatı vardır. Ve Allah'ın zatı sıfatları bir de subuti sıfatları dediğimiz sıfatları vardır. Zati sıfatları bizatihi zatının yani varlığının özellikleridir. Subuti sıfatları ise onun fiillerinin özellikleridir. Çok burada ince bir kerami mevzu söz konusu. Bu kadar derine girmeye gerek yok ama Mevlana Hazretleri insanoğlunun bir kısmının kendi zihninde var ettiği Tanrı'ya inandığını söylüyor. Bu hakikaten önemli bir problem. Zaten tarih boyunca Allah'ın peygamberler göndermesi ve kendisini de tekrar tekrar anlatmaya çalışması bundan ibarettir. Çünkü Mevlana Hazretleri burada diyor ki, vehim vasıflardan, hadlerden doğar. Hak ise doğmamıştır, doğurmamıştır. Çok enteresan bir yere parmak basıyor Mevlana Hazretleri. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de İhlas Suresi'nde Allah ne diyor? De ki o Allah birdir. Doğmamış ve doğurmamıştır diyor. Bu aslında insanlık tarihine baktığınız zaman Allah'ın varlığı konusunda bir problem yok. Hatta bu anlamda İslam inancı gerek Kur'an-ı Kerim, gerek Hazreti Peygamber'in hadislerinde, gerekse sonraki Müslümanların sözlerinde Allah'ın varlığını ispat etme gibi bir gayret içerisinde olmadıklarını görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman Allah vardır diye bir ifade söz konusu değil. Hatta Hazreti Peygamber'in Allah'ın varlığını ispat etmek gibi bir derdi de yoktur. Hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştır. Çünkü Allah'ın varlığı aslında bütün insanlar bakımından tarihe baktığınız zaman aşikar bir durumdur. Ama problem nerede vardır? Allah'ın nasıl bir varlık olduğunda, Allah'ın ne olduğunun bilinmesinde söz problem vardır. Bu anlamda baktığınız zaman işte Müslümanlar tek bir ilaha inanırlar. Tek bir Allah'a, Tanrı'nın bulunduğuna, onun da Allah olduğuna inanırlar. Hristiyanlar ise işte baba Tanrı'nın, oğul Tanrı'nın ve kutsal ruhun üçünün de Tanrı olduğuna inanırlar. Eski Yunan mitolojisine baktığınız zaman orada yüzlerce Tanrı'yı görüyorsunuz. Mekkeli müşriklere baktığınız zaman orada da yine bir sürü Tanrı görüyorsunuz. Ve problem aslında Tanrı'nın ne olduğu, nasıl bir varlık olduğu üzerinde yoğunlaşıyor. Yoksa Tanrı vardır ve ya da yoktur diye bir problemi kabul etmiyor zaten Kur'an-ı Kerim. Bu anlamda da Kur'an-ı Kerim şöyle diyor, diyor Mekkeli müşriklere, onlar Allah'ı gereği gibi takdir edemediler diyor. Çünkü Mekke'nin müşrikleri de Allah'a inanıyorlardı. Onlar Allah yok demiyorlardı ama sadece o putların Allah'la kendileri arasında bir aracı olduğunu, o putlar vasıtasıyla Allah'a dua ettiklerini ve ondan istediklerini söylüyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman şöyle bir soru soruyor Kur'an-ı Kerim. Onlara dersen ki gökleri ve yeri kim yarattı? Derler ki Allah yarattı. Yani Mekke'nin müşrikler Allah'ın varlığına inanıyorlar ve onun gerçek Tanrı, en yüce Tanrı olduğuna da inanıyorlar. Ama onların bir problemi var. Problem de putlara tapıyor olmaları. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri bu probleme parmak basarak aslında insanoğlunun temel probleminin de Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu anlamakta yatıyor. Hatta Müslümanlar arasında da bunun problem olduğunu Mevlana Hazretleri bize söylemiş oluyor. Çünkü bazı insanlar Allah'ın sıfatlarına itibar ediyorlar ya da onların sıfatlarının peşine düşüyorlar. Çünkü Allah'ın bir takım iki tür sıfatları vardır. Bir zatının sıfatları vardır, bir de fiillerinin sıfatları vardır. Eğer fiil sıfatlarının peşine düşerseniz onlar zaten sonradan olma şeylerdir ve dolayısıyla Tanrı ile o fiiller arasında da bir problem bu anlamda söz konusu. O yüzden Mevlana Hazretleri bize şunu söylüyor, diyor ki biz gerçekten Allah'a aşık olmalıyız, var olan Allah'a aşık olmalıyız. Kendi zihnimizde kendimizden icat ettiğimiz Allah'ın peşine düşmemeliyiz, kendi zihnimizde var ettiğimiz Tanrı'nın peşine düşmemeliyiz. Problem aslında insanlık tarihi boyunca baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'deki bütün peygamber kıssalarına baktığımız zaman problemin bu olduğunu da çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ve Mevlana Hazretleri de işte burada bize problemin bu olduğunu söylüyor. Diyor ki onlar diyor vehim peşinde düşüyorlar. Vehimler ise sonradan ortaya çıkmadır. Sonradan ortaya çıkma olan şeyler ise Tanrı olamazlar. Çünkü Tanrı ezelidir ve ebedidir. Bu yüzden de biz Allah'ın zatının peşinde olmalıyız. Bizim İslam mutasavvıflarının derdi bu aslında. Hatta bizim fakihlerimizden, müfessirlerimizden ve muhaddislerimizden üstün tarafı da bu belki onlar. Çünkü Allah'ın zatının peşine düşüyorlar. Ve diyorlar ki, Mevlana Hazretleri çok güzel bir cümle söylüyor. Diyor ki, kendi tasvir ettiği Tanrı'ya aşık olan nimet ve ihsan sahibinin aşıklarından nasıl olacak? Yani siz zihninizde bir Tanrı tahayyül ediyorsunuz. Kendiniz o Tanrı'nın özelliklerini oluşturuyorsunuz. Ama bundan bağımsız gerçekten alemleri var eden bir Allah var. Bu ikisinin peşinde olan insan elbette birbirinden ayrı olacaktır. Çünkü bu vehmin peşinden koşan gerçekten aşık ve nihayet hakikate yönelir. Ancak bir şey daha söylüyor burada Mevlana Hazretleri bize bir şey daha öğretiyor. Evet diyor, insanlar kendi zihinlerinden diyor bir Tanrı vehmedebilirler ve bu Tanrı'nın peşine düşebilirler. Bu doğru bir şey değildir. Lakin yine de diyor böyle yapmaları bile onların bir müddet sonra gerçekten Allah'ın peşine düşmelerine vesile olabilir diyor ve onları da bu anlamda müsamahayla karşılıyor. Yani hoş görüyor. Aslında yanlış olan bir şeyin neticede doğruya götürebileceğini aslında bize söylemiş oluyor. Çünkü burada önemli olan şey İslam inancı açısından, İslam düşüncesi açısından gerçekten de arayış içerisinde olmaktır. Yani siz ararsanız bulabilirsiniz. Aramazsanız bulmanız mümkün değildir. Aradığınız zaman bir müddet yanlış bir yola girebilirsiniz. Yanlış yerlerde arayabilirsiniz. Ama o aradığınız yerde bulamayınca doğru istikamete doğru kayarsınız. Ve zaten Mevlana Hazretleri'nin de bizim İslam düşüncelerinin tamamında söylemiş olduğu şey arayış içerisinde olmaktır. Seyri sülük diyoruz biz ona. Seyir halinde olmaktır. Hareket halinde olmaktır. Çünkü kainatta bulunan her şey hareket ediyor. İnsanın hareketsiz olması da bu anlamda kabul edilemez bir şeydir. Mutasarrıflar açısından baktığımızda. Ve yine burada Mevlana Hazretleri şu beytte üzerinde önemli bir mesele üzerinde duruyor. Diyor ki, bu sözü iyice açmak lazım fakat köhne anlayışlardan çekiniyorum. Aslında Müslüman alimlerin geçmişte de günümüzde de en önemli problemlerinden bir tanesi bu. Dinlerin başına gelebilecek en ciddi problemlerden bir tanesi bu. Nedir o? köhne anlayışlı dediğimiz insanların, tutucu insanların ortaya çıkması ve kendi zihinlerinde var ettikleri şeyin mutlak hakikat olduğunu düşünerek başka şeylere müsamaha etmemeleridir. Halbuki sürekli arayış içerisinde olmak lazım, doğrunun peşinde olmak lazım ve bağnazlıktan kurtulmak lazım. Ve aslında dinlerin başına gelen en önemli şey bağnazlıktır. Çünkü insanoğlu mutlak anlamda Allah'ın yardımı olmaksızın hakikati kavrayamayabilir, hakikati yakalamış olmayabilir. Ve siz kendi yakaladığınız şeyin mutlak hakikat olduğunu zannederseniz başkalarının doğruya bulmasına da mani olursunuz. Tarihe baktığınız zaman toplumların yeni gelen peygamberleri kabul etme işi bundan ileri geliyor. Çünkü gerek Mekke'nin müşrikleri, gerekse önceki peygamberlerin inkarcıları aslında Allah yok demiyorlardı. Allah'a inanıyorlardı. Hatta kendilerinin daha önceki peygamberlerin peşinden gittiğini söylüyorlardı. Mekkeli müşriklere bu anlamda baktığınızda onlar da diyorlar ki yani biz İbrahim'in sünnetine uyuyoruz. Yani İbrahim'in peşinden gidiyoruz. Hazreti Peygamber de İbrahim Aleyhisselam'ın peşinden gittiğini söylüyor. Peki bunların hangisi İbrahim'in peşinden gidiyor? Çünkü ötekisi bağnazlık yapıyor. Ötekisi tutuculuk yapıyor. Bu yüzden de İslam mutasavvıflarımızın tarih boyunca başı beladan pek fazla kurtulmamıştır. Çünkü onların sözleri bağnazlar tarafından kolay anlaşılabilecek sözler değildir. Bunu anlamakta zorlandıkları için de bağnazlık yapıyorlar. Ve Mevlana Hazretleri işte burada onlara diyor ki, ölmüş, çürümüş, hayallere dalmış kör bir kuş olursa bu insanlar, onlara ne yapacaksınız? Onlara herhangi bir şeyiniz olmaz. Bu anlamda özellikle bu Mevlana Hazretleri ile ilgili olarak şunu söylemekte fayda var doğrusu. Biraz önce bir önceki şeyde hatırlayacaksınız. Lokma aşıklarından bahsetmişti Mevlana Hazretleri ve onları tenkit etmişti. Hak aşıkları başka türlüdür, lokma aşıkları başka türlüdür. Bugün de Mesnevi'nin iki tane düşmanı vardır. Ya da Mevlana Hazretleri'ne iki zarar veren tayfa vardır. Bunlardan bir tanesi tıpkı lokma aşığında olduğu gibi Mevlana'nın peşinden gittiğini söylediği halde aslında ondan nimetlenen insanlardır. Onlar aslında baktığınız zaman gerçekten de kendi zihinlerinde Mevlana'nın sözünü ettiği gibi kendi zihinlerinde oluşturdukları bir Mevlana var ve onu anlatıyorlar. Gerçek Mevlana'yı anlatmıyorlar ve bunlar yüzünden de zahir ekolünde olan insanlar Mevlana'ya düşmanlık ediyorlar. Mevlana'yı tenkit ediyorlar, ondan uzak duruyorlar. Böyle de Mevlana Hazretlerindeki o engin hikmetten, derin bilgiden istifade etmekten kurtuluyor. Demek ki bu anlamda baktığımız zaman bir zahir ekolünün, tutucu zahir ekolünün Mevlana'dan uzak durması, bir de sanki lokma aşıklarında olduğu gibi Mevlana'nın peşinden gidiyormuş gibi yap da kendi vehimlerine, kendi zihinlerinde canlandırdıkları bir Mevlana'nın, gerçekte olmayan hayali bir Mevlana'nın peşine düştüğünü söyleyen insanlar ki bunlar da aslında az değildir ve Mevlana'nın tenkit edilmesine sebep olan önemli topluluklardan bir tanesidir. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman Mevlana Hazretleri bize hep şu misali de veriyor. Diyor ki, balık resmi diyor mesela işte, köpek resmi diyor. Şimdi filmin olmadığı, çizgi filmin olmadığı dönemlerde bir resimden bahsediyor. Yani ve bize şunu anlatıyor. Diyor ki, yani gamlı bir adam resmi yaparsınız ama o resimde ne gam vardır ne neşe vardır. Yani bu, siz buradan anlarsınız aslında. Dolayısıyla biz zihnimizde bir tanrı var edebiliriz. Zihnimizde bir tanrı icat edebiliriz ama öyle bir tanrı yoktur gerçekten. Ve aslında dine saldıran, dine itiraz eden insanların temel özelliklerinden bir tanesi, mesela şöyle bir söz var biliyorsunuz, işte insanoğlu kendisi Tanrı'yı yarattı diyorlar. Bunlar aslında bu anlamda haklılar. İnsanoğlu kendi zihninde hayali bir Tanrı yaratabiliyor. Bu gerçekten Tanrı'nın olmadığı anlamına gelmez. Halbuki onlar yüzünden, biraz önceki şeyde olduğu gibi, Mevlana Hazretleri'nin hikayesinde olduğu gibi, onlar yüzünden bazı insanlar da inkarcılıkta kalıyorlar. İnsanların kendi vehimlerinden Tanrı diye icat ettikleri şeylere inanılması bazıları tarafından zor bir şeydir. Hakikaten ben şimdi bakıyorum, Hristiyanların İsa Tanrı'dır demesi bir türlü benim bakımımdan kabul edilebilecek bir şey değildir. Yani bunun için affedersin insan ahmak olması lazım. Yani hiç aklının olmaması gerekiyor. Nasıl yani? Mevlana Hazretleri onu söylüyor. Şu Hristiyan ahmaklığına bak ki çarmıha gerilmiş bir Tanrı'dan medet umuyor. Yani hem Tanrı yani bizi yaratıyor hem de biz onu yakalayıp çarmıha geliyoruz. Bu böyle nasıl yani, buna nasıl inanabilir? Tanrı diye buna inanmamız nasıl mümkün olabilir ki? Bu mümkün olmayınca ne yapıyor bu defa insanlar? Tanrı yok deyip çıkıyor. Yani bu iki şeye sebep olmuş oluyorlar. Bu yüzden Mevlana Hazretleri burada hem lokma aşıklarından bizar olduğunu hem de tutucularından bizar olduğunu bize söylüyor. Ve bu ikisinden de aslında uzak durmamız gerekiyor ki bizim gerçek hakikati yakalayabilelim.
Evet. Halife adamlarının Bedevi'yi ağırlamak üzere karşılamaları ve armağanını kabul etmeleri. Çünkü elbiseyle içeriye yol yoktur. Ten elbiseden, elbise de tenden haberdar değildir. O Bedevi Arap uzak çöllerden hilafet şehrinin kapısına vardı. Kapıcılar Bedevi'yi karşılayıp üstüne lütuf gül suyunu serptiler. Bedevi söylemeden dileğini anladılar. Zaten onların işi istemeden ihsan etmekti. Ona, ey Arap'ın en yücesi, hangi diyardansın, yol yorgunluğun nasıldır dediler. Bedevi, eğer hürmet ederseniz asilim, hakir görürseniz ne asaletim kalır ne yüzüm. Ey yüzlerinde ululuk nişanesi olanlar, ey şevketleri Caferi altınından daha hoş kişiler. Sizi bir kerecik görmek, yüzlerce kişiyi görmeye, yüzlerce güzelle buluşmaya bedeldir. Ey Tanrı nuruyla bakanlar, padişahlar padişahının ahlakıyla ahlaklanmış kişiler. Kimya gibi olan bakışınızla bakıra benzer insanlara bakar, onları altın haline getirirsiniz. Ben garibim. Padişahın lütfunu umarak çöllerden geldim. Onun kokusu çölleri tuttu. Buralara kadar altın için gelmiştim. Fakat sizin yüzünüzden sarhoş oldum. Birisi ekmek almak için fırına koştu. Ekmekçinin cemalini görünce canından geçti. Birisi gezip eğlenmek üzere gül bahçesine gitti. Bahçıvanın yüzü teferruç yeri oldu.
Evet Sümeyra Hanım, şimdi burada Mevlana Hazretleri bize şundan bahsediyor. Diyor ki halife adamının bedeviyi ağırlamak üzere karşılamaları ve armağanlarını kabul etmeleri diyor. Çünkü bedevi içeriye yol yoktur. Çünkü elbiseyle içeriye yol yoktur. Ten elbiseden, elbise de tenden haberdar değildir diye başlıyor bu bölüme. Mevlana Hazretleri bize aslında şunu söylüyor. Bizim öğrenmemiz gereken şey aslında insanoğlunun iyiye ve güzele gidebilmesi için kendi içerisindeki pislikleri temizlemesi lazım. Kendisinin arınması lazım. Buna zaten İslam düşüncesinde tezkiye diyoruz biz. Bu anlamda baktığınız zaman iç dünyamızdaki kötülükleri düzeltmediğimiz takdirde, iç dünyamızdaki kötülükleri bertaraf etmediğimiz takdirde iyiliğe doğru bir yol bulmamız söz konusu değildir. Mevlana Hazretleri de bize bunu anlatmaya çalışıyor ve diyor ki hamama gittiğiniz zaman duvarda bir resim görürsünüz. Diyelim ki o dönemde demek ki öyleymiş. Elbiseli insan resmi ama o elbiseyle içeri ne yapamazsınız?
Giremezsiniz.
O elbiseyden çıkmanız lazım. O elbiseyi çıkarıp içeri öyle girebilirsiniz. Buradan hareket ederek bize şunu söylüyor. Evet, Allah'ın yoluna girmek istiyorsanız bunun için ne yapmanız lazım? İç kötülüklerinizden, iç elbiselerinizden soyunmanız lazım. Bununla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi 14. ayet kelimesinde şöyle buyuruluyor. Diyor ki Bedeviler dediler ki iman ettik. De ki henüz inanmadınız. Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz kalbinize sirayet etmedi buyuruyor. Bu Bedeviler biliyorsunuz işte göçebe yaşayanlardır. O dönemde göçebe yaşayan insanlardır. Ve onların bir kısmında gelip Müslüman oluyorlar. Ama burada bir şey anlatıyor Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet bize. İman ettik demekle iman etmiş olmuyorsunuz. Ve ikinci bir yol gösteriyor bize. Müslüman olduk deyiniz. Yani gelip teslim olduk deyiniz. Müslüman olmak teslim olmak demektir zaten. Teslim olduğunuzu dile getirebilirsiniz. İçerideki kötülükleri, içerideki yanlışlarınızı tamamen arındırmadan, temizlemeden, kalbin iman, çünkü kalbin imanın makamı kalptir. Onun içerisini temizlemeden, onun içerisindeki şirki ve kötülüğü bertaraf etmeden oraya imanın yerleşmesi öyle kolay bir şey değildir. Hemen incecik gerçekleşecek bir şey değildir. Mutlaka onun temizlenmesi ve arındırılması lazım. Ondan sonra iman edebilirsiniz, etmiş olursunuz. İşte bu ayet-i kerime de bize bunu gösteriyor ve Mevlana Hazretleri de aslında bu ayet-i kerimeye termihte bulunuyor. Diyor ki içeriye elbisenizle, pisliğinizle, şeyinizle giremezsiniz. Onlardan arınmanız lazım, onlardan temizlenmeniz lazım diyor. Ve buradan hareket ederek bize şunu da söylüyor Mevlana Hazretleri. Şehre geldiğinde bedevi biliyorsunuz işte padişahın huzuruna çıkacak. Padişahın huzuruna çıkmadan önce kapıda ne yapıyorlar? Karşılıyorlar. Ona hürmet gösteriyorlar, iyilik yapıyorlar. Ve buradan hareket ederek diyorlar ki bu insanlar da Tanrı nuruyla bakarlar. Padişahlar padişahın ahlakıyla ahlaklanmış kişilerdir. Şimdi Hazreti Peygamber'e baktığınız zaman o da Allah'ın iyi huylarına ya da Allah'ın iyi özelliklerine benzer özellikler olan birisidir. Şimdi Allah Mekke'ye bir peygamber gönderiyor. Hazreti Muhammed'i peygamber olarak gönderiyor. Hazreti Muhammed'e bakıyorsunuz, peygamberlikten önceki lakabı ne? Muhammedül Emin. Yani emin olan kişi. Dolayısıyla çünkü Allah da emindir zaten. Allah da insanlara, başka varlıklara kötülük yapmaz. İnsanlara şey yapmaz yani, kötülük peşinde koşmaz Allah. Kendisinin istediği özelliklere uygun birisini elçi olarak gönderir. Bu anlamda baktığınız zaman gerek Hazreti Peygamber'in Allah'ın istediği özelliklere uygun olması, gerekse daha sonra Hazreti Peygamber'in yolundan giden insanların ona benzer bir, yani Hazreti Peygamber'e benzer bir ahlaka sahip olmalarını anlatarak bize diyor ki, padişahın sofrasında bulunanlar, onun makamında bulunanlar da onun gibi olurlar ve onun gibi davranırlar. Biz buradan hareket ederek şunu söylememiz lazım. Yani peygamberler de, salihler de Allah'ın nuruyla bakmalıdırlar. Yani Allah'ın bize öğrettiği biçimde hayata bakmamız lazım. Çünkü hayatın, bizim dışımızda var olan hayatı anlamak ve anlamlandırmak gibi bir özelliğimiz var bizim. İşte bu özelliğimizi ya Allah'ın istediği istikamette gerçekleştiririz ya da başka, Mevlana'nın daha önce söylediği gibi, vehmimizden, kendi icat ettiğimiz ya da bizden öncekilerin icat ettiği şeylerle şekillendirebiliriz. Bu yüzden de ne yapmamız lazım? Allah'ın nuruyla bakmamız lazım. Allah'ın bize öğrettiği biçimde bakmamız lazım. Kimya gibi olan bakışınız da bakıra benzer insanlara bakar, onları altın haline getirirsiniz diye bahsediyor Mevlana Hazretleri. Allah'ın nuruyla bakan insanların, yani mürşit olmuş, kendisini yetiştirmiş, başka insanların yetişmesine de katkıda bulunacak seviyeye gelmiş insanlar ne yaparlar? Kendisine talip olan insanları, kamil olmayan, eksik olan insanları alırlar, bir eğitimden geçirirler. Bir ruhi eğitimden geçirirler, bir psikolojik eğitimden geçirirler ve onları iç kötülüklerini temizlemiş ve iman edebilecek, güvenilir bir insan haline getirmiştir. Zaten İslam'ın da aslında derdi bundan ibarettir. Aslında felsefi olarak baktığınız zaman İslam düşüncesinde insanoğlu dünyaya ait bir varlık değildir. İnsanoğlu dünyaya cennetten gelmiş bir varlıktır ve orada bir eksikliğinden dolayı dünyaya gönderilmiştir. Dünyada ne yapacaktır? Bu eksikliğini tamamlayacaktır. Bu eksikliğini tamamlayıp tekrar oraya girebilecek özelliklere sahip olması gerekiyor. İşte o özelliklere sahip olabilmek için, yeniden o eksiklerini tamamlayabilmek için bir mürşide ihtiyacı var. Yani yol gösteren, kendisine terbiye eden birisine ihtiyacı var. Bu yol gösteren, kendisini terbiye eden birisine ihtiyacı olduğunda da eğer böyle birisini bulursa o kendisini ne yapacaktır? Eğitecektir. Şimdi bunu kötü gözlerle bakmanın bir anlamı yok. Hayatın her tarafı aslında eğitimdir. Mesela diyelim ki siz gençlerimizi biz askere gönderiyoruz. Yani gençlerimizi köyden ya da şehirden askere gönderdiğimizde hiçbir eğitim almadan onu savaşmaya göndersek ne yapacaktır? İşi bilmediği için, savaşmayı bilmediği için kolayca harcanabilecektir. Orada ne yapacaktır? Askeri bir eğitimden geçecektir. Veya diyelim ki okullarımızda çocuklarımızı biz eğitiyoruz, matematik öğretiyoruz. Kim öğretiyor? Matematik hocası öğretiyor. Neden? Matematik problemlerini çözsün diye. Eğer bir eğitimden geçmezse o problemleri çözemeyecek. İnsanoğlu da böyledir aslında. Yani ruhi bakımdan da bizim eğitimden geçmemiz lazım. Şu fazla uzağa gitmeye gerek yok. Başkasına bakmaya da gerek yok. Kendimize ve kendi geçirdiğimiz evrelerimize, hani gençlik yıllarımıza yaptığımız hatalara ve daha sonra bu hatalardan hareket ederek aynı hataları tekrar yapmayışımız, tecrübemize, kendi iç tecrübemize baksak bile bunun böyle olduğunu görürüz. Halbuki biz zaman zaman şunu da duyarız hocalarımızdan ya da büyüklerimizden, ya bana hiç yol gösteren olmadı, ben işte tek başıma ancak bu kadar yapabildim deriz. Gerçekten de insanoğlu bir yol göstericiye ihtiyaç hissediyor. Özellikle ruhsal bakımdan yol göstericiye ihtiyaç ediyor. Bugünün dünyasında da böyle. Yani dünya, batı dünyasına gidin, işte psikologlar var. İnsanlar gidip bir çuval para ödüyorlar ve nasıl davranmaları gerektiğini onlardan öğreniyorlar. Hatta nasıl davranmaları gerektiğini söylemelerine bile gerek yok. Onlara dinlettiriyorlar ki kendilerini dinleyecek bir adam bulmak için de götürüp bir sürü para veriyorlar. Halbuki biz o problemi çok kolayca çözüveriyoruz. Muhabbet dediğimiz bir şey var. İki dost olarak oturup akşamları ya da günleri muhabbet ediyoruz. Böylece dinlenme problemini de çözmüş oluyoruz. O yüzden de Mevlana Hazretleri bize şunu söylüyor ki, Müslüman ve mürşit olan insanlar Allah'ın nuruyla bakarlar. Ve Allah'ın nuruyla baktıkları için de insanların problemlerinin çözülmesinde kolayca bir yol tutarlar. İşte bizim böyle bir yol içerisinde olmamız lazım ve bizim problemlerimizi çözecek, özellikle ruhi problemlerimizi ve psikolojik problemlerimizi çözecek yolda olmak söz konusu edildiğinde de hem lokma aşıklarını hem bağnaz insanları tanımamız lazım. Bize kimin yol gösterebileceğini, kimin yardımcı olacağını da iyi bilmemiz lazım. Her önümüze çıkana da yardımcı diye, bize yol gösterecek insan diye sarılmamamız lazım ki hem Mevlana Hazretleri hem de diğer insanlar bu mevzuda çok muzdaripler. Yani geçmişte de bu bir problemdi, bugün de problem. Allah hepimizin yolunu aydınlık etsin.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.